Türk romanına eleştirel bir bakış 2. Sabahattin Ali'den Yusuf Atılgan'a. Yazan Berna Moran. İkinci ayrım. İçindekiler. Giriş. 7. Birinci bölüm. Soylu vahşi olarak Kuyucaklı Yusuf. 21. İkinci bölüm. Bereketli topraklar üzerinde. Köylü şehirli çatışması. 47. Üçüncü bölüm. Eskici ve oğulları. 75. Dördüncü bölüm. İnce Mehmet ve eşkıya öykülerinin yapısı. 101. Beşinci bölüm. Dağın öte yüzü üçlüsü. 123. Altıncı bölüm. Yaşar Kemal'de yozlaşma mitosu. 153. Yedinci bölüm. Kemal Tahir'in roman anlayışı. 173. 8. bölüm. Kurt Kanunu'nun polisiye kurgusu ve suçlusu. 189. 9. bölüm. Devlet ananın kalıpları. 211. 10. bölüm. Tırpanda cinsel tecavüz ve sınıf kavgası. 243. 11. bölüm. Tutunanlardan tutunamayanlara bir yolculuk. 261. 12. bölüm. Aylak Adam'dan Ana Yurt Oteli'ne. 291. Sonuç. İkinci dönem romanının özellikleri. 315. Dizin 325. Giriş. Türk romanına eleştirel bir bakışın birinci cildinde 1950'lere, hatta Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü de hesaba katarsak 1961'e kadar ki birinci dönem romanları ele alınmıştı. Bu ikinci ciltte kabaca 1950-1975 yılları arasında yazılmış 15 kadar yapıt var. Bunların çoğunu Anadolu romanı diye adlandırabileceğimiz yapıtlar oluşturuyor. Hepsi köyden söz etmediği için köy romanı deyimini kullanmak istemiyorum. Hem zaten bu yapıtların ikinci ciltte toplanmış olmalarının nedeni Anadolu köy ve kasabalarındaki yaşamı ve insanları anlatmış olmaları değil, toplumsal yapıdan kaynaklanan haksız bir düzenin yol açtığı az çok ortak bir sorunsalı konu edinmiş olmalarıdır. Birinci ciltte belirtmeye çalıştığımız gibi Tanzimat'ta batılılaşma hareketinin bir parçası olarak başlayan Türk romanının ana sorunsalı 1950'lere kadar batılılaşma olmuştur. Bu kitapta ikinci dönem diye adlandıracağımız yılların romanında ise toplumsal yapıdan kaynaklanan haksız düzen sorunlarının ağır bastığı görülür. Bu yapıtların dışında kalan ve Anadolu romanının karşı kutbunda yer alan Tutunamayanlar ile Ana Yurt Oteli'ni de bu cilde aldım. Çünkü bu dönemin incelenmesi gereken çok başka türden iki yapıtı bunlar. Ayrıca çok ayrı türden olmalarına karşın bunlar da bir anlamda başkaldırı romanıdırlar ve bu bakımdan Anadolu romanlarının sorunsalıyla ortak bir yönleri vardır. Bu demek değildir ki 1950'lere kadar batılılaşma tek sorunsal olarak kalmış. Sonra birdenbire yerini başka bir sorunlar yumağına bırakmıştır. Gerçekte değişiklik 1937'de basılan Kuyucaklı Yusuf ile başlar diyebiliriz. Ama romanımızı ancak 1950'lerde ve 1960'larda Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Samim Kocagöz, Kemal Bilbaşar ve Fakir Baykurt gibi yazarlarla basar damgasını. İkinci dönem romanını belirleyen birçok etmen olduğuna kuşku yok. Ama bu kitaba giriş bölümünde önemli gördüğümüz iki etmen üzerinde kısaca duracağım. Toplumsal ve yazınsal etmenler. İkinci dönem romanını doğuran toplumsal, tarihsel, ekonomik koşullara genel bir bakış nasıl bir gelişme tablosu serer önümüze? İktisatçılarımızın, sosyologlarımızın, tarihçilerimizin çalışmalarından çıkan ve az çok herkesçe bilinen bu tabloyu bazı çizgilerin altını çizerek ve romanla ilgisini göz önünde tutarak özetlersek, 1950'lerde parlayan Anadolu romanının çıkışını ve özelliklerini bir dereceye kadar açıklayabiliriz sanırım. Burada bizi asıl ilgilendiren Türkiye'de meydana gelen toplumsal ve ekonomik değişimle, 1950 sonrası romanında belirginleşen sorunsal değişikliği arasındaki ilişki. Neden 1950'lere kadar ana sorunsal batılılaşma olarak kaldı ve sonra sınıfsal içeriği olan toplumsal bir sorunsala dönüştü? Bu sorunun cevabını çok basite indirgemeyerek ve çok kısa bir şekilde ifade etmek istersek diyebiliriz ki Cumhuriyet döneminde güdülen politika zamanla sınıflaşmayı ve sınıf çatışmasını getirmiş ve böylece başka bir sorunsalın öne geçmesine neden olmuştur. Tanzimat ve ikinci meşrutiyet dönemlerinde Türk toplumunda çatışan sınıflar yoktu. Sömüren emperyalist Batı ve sömürülen Osmanlı vardı. Bu sömürüye son veren Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk ince bir taktik kullanarak çok yönlü bir ittifak kurmayı ve çeşitli kesimleri bir araya getirmeyi başarmıştı. Kumandanlar, din adamları, eski İttihatçılar, bürokratlar, eşraf ve solcular yurdu işgalden kurtarmak amacı etrafında birleştirilmişlerdi. Ayrıca Sovyetlerin desteğini kazanmak kaygısı, ortaya atılan programlarda etkisini göstermiş ve geniş halk yığınlarının sorunları göz önünde tutularak onların yararına faaliyet gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştı. Bunu sağlamak için Atatürk'ün çeşitli kesimleri içine alabilecek bir halkçılık ideolojisi geliştirdiğini biliyoruz. Dipnot 1. Bakınız İlhan Tekeli, Gencay Şaylan, Türkiye'de Halkçılık İdeolojisinin Evrimi, Toplum ve Bilim, Yaz-Güz, 1978, sayfa 65-71. Ama savaştan sonra bu ittifakın da halkçılığın da sürdürülmediğini görüyoruz. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra iktidarı ele geçiren asker ve sivil bürokrasi, emperyalist devletlere karşı bağımsızlığımızı koruyabilmek için yine Batı modelini seçmeyi en iyi çare olarak görmüştü. Çünkü o sırada askeri alanda olsun, ekonomik alanda, kültürel alanda olsun başarıya ulaşmış tek model Batı modeliydi. Ama Batı modeli sınıflı bir toplumdu ve ekonomik gücünü zengin burjuva sınıfından alıyordu. Bu durumda Batı devletleri gibi güçlü olmak, hem siyasal hem kültürel alanda köklü devrimler yapmayı, hem de izlenecek ekonomik rejimi saptamayı gerektiriyordu. Nitekim saltanat ve hilafet kaldırıldı. Cumhuriyet kuruldu ve kültürel alanda Atatürk devrimleri sırayla gerçekleştirildi. Ayrıca milli ekonominin güçlenmesini sağlamak için izlenecek yolun tartışıldığı 1923 İzmir Kongresi'nde kapitalist Batı'nın liberal sisteminde karar kılındı. Bu durumda savaş sırasında kurulan çok yönlü ittifakı sürdürmeye gerek kalmamıştı. Ancak gücünü paradan almayan ve bir sınıfa dayanmayan küçük burjuva iktidarı, iktidarda kalabilmek ve tasarladıklarını gerçekleştirebilmek için Anadolu'ya egemen ve ekonomik gücün sahibi olan eşraf ve ayağının desteğine muhtaçtı. Bundan ötürü merkezi bürokrasi, diğer kesimlerle savaş sırasında kurulan ittifakları, savaştan sonra yavaş yavaş bozarken, eşraf ve ayan ile olan ittifakını sürdürdü ve bir anlamda onları iktidara ortak etti. Dipnot 2. Bakınız Baskın Orhan, Atatürk Milliyetçiliği, Dost Kitabevi Yayınları, 1988, sayfa 110-113. Ticaret ve sanayide güçlü bir burjuva sınıfı yaratmak için henüz gelişmemiş şehir burjuvazisinin sermaye sahibi olmasına yardım ederken, bir yandan da eşrafın topraklarını genişletme çabasına arka çıktı. Başka bir şekilde söylersek, toplumsal yapıda bir devrim düşünülmüyordu. 1923-1945 yılları arasındaki toplumsal yapıyı, halkı yine yönetici sınıfının dışında bırakan şu tabloyla gösterebiliriz. Bürokrasi, asker ve sivil, eşraf ve ticaret burjuvazisi, yönetici sınıf, halk, işçi, esnaf, köylü, yönetilen sınıf. Ne ki sınıflı topluma geçmekten kaçınan Halk Partisi, sınıfların varlığını reddederek bunların tümünü halk kavramı altında topladı. Sınıflar yok, mesleklere bölünmüş halk vardı. Ziya Gökalp'in Türkiye'ye getirdiği Durkheimci dayanışma kuramından kaynaklanan ve çeşitli mesleklerin çıkarları arasında bir uyum sağlanabileceğini savunan bu görüş, Halk Partisi'nin sınıf farklılaşmasına karşı öne sürdüğü halkçılık üzerine temelleniyordu. Kurtuluş Savaşı sırasında daha çok taktik nedenlerle benimsenmiş olan halkçılık, değişen koşullar altında eski anlamını yitirmeye mahkumdu. Artık ne egemenliğin halkta olması söz konusuydu, ne alınan ekonomik kararlarda halkın gözetildiği söylenebilirdi. Ne de gerçekten halkın yararına olabilecek altyapı devrimlerinin gerçekleştirildiği. Kısacası savaş sonrasında halkçılık ideolojisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin güttüğü sermaye sahibi sınıflar yetiştirme politikasını meşru kılma işlevini sürdürüyor ve sınıfların varlığını yatsımaya yarıyordu. Boşuna bir çabaydı bu. Eşraf ve ticaret burjuvazisini güçlendirme siyasetinin kaçınılmaz sonucu, halkçılık ideolojisi sayesinde sınıf farklılaşmasına engel olma stratejisiyle önlenemezdi elbette. Ne 1923-1930 yılları arasındaki liberalizmin ne de 1930-1950 yılları arasındaki devletçiliğin halk yararına işlediği söylenemez. 1923-1950 arası sınıf farklılaşmasının gittikçe arttığı, baskı rejiminin gittikçe ağırlaştığı ve köylünün gittikçe yoksullaştığı yıllar olmuştur. Köylü efendimizdir sloganının lafta kaldığını söylemeye gerek yok. Halk Partisi'nin kendi bünyesinde meydana gelen değişiklik de partiyi ilerici çizgisinden yavaş yavaş uzaklaştırdı. Sonuç, haksız bir düzenin belirgin biçimde yerleşmesi olarak görülüyor. Niyazi Berkes'in dediği gibi, serbest fırkanın meydan okuyuşu karşısında Halk Partisi sınıf çıkarlarına ödün verme yoluna iyice girdi. Çıkar temsilcileri olmayan eski devrimciler, asker, aydın, memur kökenliler yerine yavaş yavaş eşraf, ağa, bey temsilcileri partide üstün gelmeye başladı. Bu değişmeye paralel olarak parti, halk, köylü, İşçi ve aydın kitlelerine dayanmak yerine bunların hepsi kapitalizmin ya fiili ya da potansiyel düşmanları olarak görüldü. Özellikle aydın ve işçi şüpheli insanlar olarak görülmeye başlandı. Aslında Kemalizme karşı olan çıkar zümreleri partiyi kendi tekelleri altına aldılar. Bu değişmelerin farkında olmayan bazı aydınlar kendilerini mahkemede veya hapishanede buldular. Dipnot 3. Niyazi Berkes, Türk Düşününde Batı Sorunu, 1975, sayfa 117. Merkezi bürokrasi, burjuva sınıfını güçlendirirken denetimi elinde tutacağını umut ediyordu. Ama güçlenen burjuva, iktidarı zorlayacak duruma geldi mi fırsat arar. İkinci Dünya Savaşı, Türkiye'deki ticaret burjuvazisine ve büyük toprak sahiplerine bu fırsatı verdi. Çünkü savaş sonuçları Türkiye'yi de etkiledi ve 1946-1950 yılları arasında koşullar değişti. Batı bloku içinde yer almak isteyen Türkiye, tek parti sistemini bırakarak demokrasiye kapılarını açtı. Daha doğrusu çok partili sisteme giderek araladı en azından. Bu durumda burjuvazi halkın bıktığı CHP'nin elinden kolayca aldı iktidarı. Demokrat Parti'nin öyküsü malum. Halkın büyük desteğiyle iktidara gelen ve uzun süre bu desteği korumayı başaran Demokrat Parti, ideolojisi açıklık kazandıkça zayıflamaya ve kendini desteklemiş olan kesimlerden bir kısmını yitirmeye başladı. Atatürkçülüğü yorumlayışı geriye dönüktü. Devrimcilik, anti-emperyalizm, ulusal bağımsızlık ve laiklik ilkelerinden ödün vermekte sakınca görmemesi, bürokratları, orduyu ve üniversiteyi karşısına almasına neden oldu. Buna ekonomik başarısızlık da eklenince parti gücünü baskı rejimi kurarak korumayı yeğledi ve sonunda 27 Mayıs ihtilali ile devrildi. 1950-1960 yılları arasında burjuvazinin geliştirdiği kapitalizmin sınıf sorununu daha da berraklaştırdığını ve böylece bilinçlenmeyi hızlandırdığını ve solu kamçıladığını görüyoruz. Emre Kongar'ın dediği gibi, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında Osmanlı toplum yapısının özel niteliklerinden dolayı ideoloji, sınıflaşmayı önemli ölçüde etkilemiştir. Oysa 1980'lere giderken bunun tam tersi olmakta, sınıflaşma değişkeni ideoloji ögesini biçimlendirmektedir. Dipnot 4. Emre Kongar, İmparatorluktan Günümüze Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Cem Yayın Evi, 1976, sayfa 14. Başka bir deyişle Halk Partisi'nin ideolojisi gereği güttüğü ekonomi politikası ister istemez sınıflaşmayı doğurmuş ve sınıflaşma da doğal olarak ideoloji çatışmalarını getirmiştir. Beliren yelpazede küçük burjuva kökenli aydınların bir kısmı Demokrat Parti'nin temsil ettiği bir tür sulandırılmış Kemalizm ideolojisini, bir kısmı seçkinci bürokratların Kemalist ideolojisini, bir kısmı da toplumcu çizgide bir Kemalizmi benimsediler. Cumhuriyet döneminde solcuların dışındaki aydınlar ve bu arada yazarlar, şairler ve romancılar, kendileri gibi küçük burjuva kökenli olan seçkinci bürokrasinin iktidarını hemen hemen 1950'lere kadar desteklediler. Onlar da çağdaşlaşmanın bir ahlak ve kültür sorunu olduğu inancındaydılar ve dönemin egemen ideolojisinde yer alan milliyetçilik, bağımsızlık, halkçılık ve laiklik ilkeleri aydınların da inandığı ilkelerdi. Bundan ötürü devrimler de halk yığınlarına değil, aydın tabakaya dayanılarak yapılmıştı. Romancılarımız ve şairlerimiz de devletin himayesinde sanatlarını sürdürdüler. Bir kısmı yüksek düzeyde devlet memuru ya da milletvekili oldu. Başka bir deyişle 1950 öncesi yazarları toplumsal ilişkilere resmi ideolojinin içinden bakıyorlardı. Althusser'in terimiyle ifade edersek, ideoloji var olmanın gerçek koşullarını bir sis perdesi altında gizlediği için mevcut üretim ilişkilerini değil, bireyin bunlarla olan hayali ilişkisini yansıtır. Dipnot 5. Bakınız, Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Birikim Yayınları, 1978, sayfa 64. Romancılarımız da ideolojinin perdelediği ama gerçekte var olan üretim ilişkilerini ya önemsemiyor ya da ayrımına varmıyorlardı. Bundan ötürü batılılaşma sorunsalına eğildikleri ve sonuçlarını tartıştıkları yapıtlarıyla egemen ideolojiyi yeniden üretme çabasına katkıda bulunmaya devam ettiler. Bu dönemde düzenle uzlaşmayan Nazım Hikmet ve Sabahattin Ali gibi solcu yazarların sayısı azdı ama 1950'lerden sonra durumun değiştiği görülüyor. Bu ciltte inceleyeceğimiz yazarlar egemen ideolojiye dışarıdan baktılar ve onu yeniden üreten romanlar değil, düzeni sorgulayan romanlar yazdılar. Bu yüzden çoğu ya kovuşturmaya uğradı ya hapse atıldı. Kentlerde kapitalist sınıfla işçi sınıfı henüz bir sanayi toplumunda olduğu denli tam anlamıyla oluşmadıkları için haksız düzenin en açık olarak görüldüğü yer kırsal kesimdi ve bu kesimin gerçeklerini dile getiren yapıtlar, dönemi temsil eden romanlar olarak birbirini izledi. Kısacası 1923-1950 arasında Türkiye'de sömürünün, sınıflaşmanın ve tek parti rejiminin getirdiği haksız düzen, romanda da batılılaşmanın yerini, düzene dönük yeni bir sorunsalın almasına neden oldu diyebiliriz.